Ayrım 15.
Sayfa 133. Don Quixote'nin yazarının belli bir niyeti vardır. O, anlamı üreten tarafın okur olduğunu bilen bir yazardır. Bu nedenle okuruyla diyaloğa hiç ara vermez. İlk romancılar kendilerini okur-yazar diyaloğunun servantik çekiciliğine kaptırmakta gecikmemişlerdir. Don Quixote'de okurlar ve yazarlar sürekli flört eder. Herkes öykü anlatmanın ve dinlemenin zevkinde birleşmiştir. Sansón Carrasco, Don Quixote'un önünde diz çöküp onu selamlarken, hem kitabın karakteri olarak kitabın içinde, hem de birinci cildi okumuş olarak kitabın dışında bir karakter okurdur. 2-3. Bu karakter okur, birinci cildin popülerliğini şöyle dile getirir. Çocuklar karıştırıyor, gençler okuyor, yetişkinler anlıyor, yaşlılar alkışlıyor. Her tür insan tarafından o kadar tanınıyor, okunuyor ve biliniyor ki, zayıf bir beygir gördüler mi, işte Rosinante diyorlar. Kitaba en düşkün olanlar da genç hizmetkarlar. Bir tek senyör evi yoktur ki, sofasında Don Quixote bulunmasın. Biri alıyor, biri bırakıyor. Biri kapıyor, öteki yalvarıyor. 2-3. Her biri hem okur hem de yazar olan kitap karakterlerinin çoğu, sonradan roman türünde gördüğümüz anlatı oyunlarının kışkırtıcı bir ön hazırlığı içindedirler. Kimi zaman zıtlaşır, kimi zaman anlaşırlar ama edebiyat konuşmaktan, okuma tecrübelerini paylaşmaktan vazgeçmezler. Kitabın ön sözünde ilk kez karşılaşan okur ve yazar, Cervantes ve arkadaş, kitapta çoğalır ve bir okur-yazar beldesi yaratırlar. Don Quixote bunların en Don Quixote'udur. Ama ikinci yazar, çevirmen, berber ve rahip, yeşil şövalye, katedral heyeti üyesi, hepsi kıskanç ve iddialı birer okurdur. Kendi edebiyat zevklerini savunmakta son derece gevezedirler, biraz da katı. Bu ukala okurların karşısındaki yazarlar onlara göre daha kaygan bir zeminde dururlar. Ginés de Pasamonte yazdığı kitabı hapishanede rehin bırakmak zorunda kalmıştır. Cardenio aşk acısından aklını yitirmiştir. Yeşil Şövalye'nin toy oğlunun şiire merakı ailede pek onaylanmamaktadır. İkinci anlatıcı yazar bile değildir. Çevirmense yalnızca enstrümantal bir konumdadır ve bundan da şikayetçidir. Kuklacı Pedro ustakılığında Ginés de Pasamonte'nin anlatısı deli bir okur, yani Don Quixote tarafından paramparça edilir. Avellaneda sahtekar bir yazardır. Don Quixote'de okurlar kesinlikle daha etken, yazarlar daha edilgendir. Okurlar daha saldırgan, yazarlar daha mazlumdur. Yazar olarak Cervantes'in kendi üslubunu, yani parodiyi terk ederek eklediği tek metin olan Münasebetsiz Meraklı'nın hikayesi, kitabın geri kalan kısmıyla tutarsız olduğu yargısıyla eleştirilmektedir. Don Quixote'nin dünyası, yazarların tutunabilmeye çalıştığı okur egemen bir dünyadır. Bunun da tarihsel nedenleri vardır kuşkusuz. 17. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak giderek daha belirleyici olan yeni okur kitlesinin ilk habercileri olmalıdır bu kaprisli okurlar. Bu dönem yazarların yeni patronlarıyla, orta sınıfla tanıştıkları dönemdir. İlk romancıların okur kitlesinin okuma düzeyini, yorum yeteneğini, kitap alma eğilimlerini kestirmeleri zordu. Roman okuru olmaya aday orta sınıf roman kadar yeniydi. Roman tarzının fazlasıyla okur kollayan bir tür olmasında bunun da rolü olmalı. İyi hiçbir tarafı olmayacak kadar kötü kitap yoktur dedi Sansón. Buna hiç şüphe yok dedi Don Quixote. Ne var ki yazılarıyla haklı olarak büyük şöhret kazanmış kişilerin bunları matbaaya verdiklerinde şöhretlerini tamamen kaybettikleri veya bir miktar değerden düştükleri de çok görülmüştür. Bunun sebebi dedi Sansón, basılı eserlere ağır ağır bakıldığından kusurlarının kolayca görülebilmesidir. Üstelik yazarın şöhreti ne kadar büyükse o kadar didiklenirler. Dehalarıyla ün yapmış kişiler, büyük şairler, meşhur tarihçiler daima ya da çoğu zaman kendileri bir eser yayımlamadıkları halde başkalarının yazdıkları hakkında hüküm vermeyi özel zevk edinmiş kişiler tarafından kıskanılırlar. Bunda şaşılacak bir şey yok dedi Don Quixote. Çünkü birçok din bilgini vardır ki kürsüde başarılı değillerdir. Fakat vaaz verenlerin eksikliklerini, fazlalıklarını görmede çok başarılıdırlar. Bütün bu dedikleriniz doğru Senyor Don Quixote dedi Carrasco. Ama ben bu sansürcülerin daha merhametli, daha az titiz olmalarını, çekiştirdikleri eserin aydınlık güneşindeki zerrecikler üzerinde durmamalarını isterdim. Ayrıca onlara kusur gibi görünen şey, bazen bir yüzün güzelliğini daha da arttıran benler olabilir. Kısacası, bence kitap yayınlayan yazar, büyük bir tehlikeye atılmış oluyor. Çünkü okuyan herkesi memnun ve tatmin edecek bir kitap yazmak, kesinlikle mümkün değildir. 2-3 Ayrıca yazarlık yetkisinin romanın önemli bir sorunsalı olarak öne çıkması, kimi zaman doğrudan doğruya kurgunun bir üyesi olması, Tristram Shandy, Jacques Le Fatalist, hem epistemolojik, neyi nasıl biliriz ve nasıl bildiririz, hem de ekonomik, kim bu yazdığımızı para verip alacak, nedenlerin birleşmesiyle olmuştur. Ama kimi zaman kuşkulu, kimi zaman coşkulu, tüm bu oyun ve ironilerin ardında yazarın iyi bir okurla iletişim arzusu gizlidir. Eğer yazın metnine de sanatsal özelliklerini saklı tutarak bir iletişim belgesi olarak bakarsak, Cervantes'in Don Quixote'sinin Jacobson'dan Bakhtin'e okur-yazar iletişimi konusunda 20. yüzyılda oluşturulmuş bütün kuramları çok önceden uyguladığını görürüz. Daha önce söz ettiğim gibi, Jacobson, yazın metnini yazarın okuruna yolladığı şifreli bir metin gibi görür. Bu metin yazarın duygularını yansıtır, okurun muhtemel tepkilerini hesaba katarak ilerler, yazınsal üslup kullanır, okurun metni doğru yorumlamasını sağlayacak kilometre taşlarını koyar ve yazın metninin yanı sıra satırların arasında okuruyla paylaştığı bir de yorum metni oluşturur. Dipnot Roman Jacobson, Closing Statement, Linguistics and Poetics, Style in Language, yayını hazırlayan Thomas A. Sebok, Cambridge, Massachusetts, 1960, sayfa 350'den 77'ye. Cervantes'in metninde Jacobson'un yazınsal iletişim şemasının bütün unsurları mevcuttur. Bu iletişim şemasına Bakhtin bir boyut daha eklemiştir. Yazar ucundaki denetim ilerledikçe değişebilir. Yazar mesajını yukarıda belirttiğimiz biçimde şifrelendirip okura sunarken, muhtemel okur tepkilerine göre kendi pozisyonunu da değiştirebilir. En azından mesajını her türlü tepkiyi hesaba katarak kodlayabilir. Bakhtin'e göre yazar ölçmüş, biçmiş, kendi pozisyonunu belirlemiş ve bu pozisyonu duygusal, akılcı, sanatsal, ahlaki ve yorumcu kodlamalarla okuruna ulaştırmaya çalışan yazardan biraz farklı olarak, hep diken üstünde, muhtemel tepkileri kollayan, o tepkilere göre kendi kendisiyle tartışmaya açık, duyarlı, kulağa girişte, gözü sürekli sağını solunu, önünü arkasını kollayan yazardır. Daha doğrusu iyi yazar budur. Dipnot M.M. Bakhtin, Discourse in the Novel, The Dialogic Imagination, Four Essays, çeviren Carol Emerson ve Michael Holquist, Austin, 1981, sayfa 262-63, 272. Cervantes'in başyapıtında böyle bir yazar söz konusudur. Bir düzine yazar ve okur karakteri arasında bir gölge gibi gezinen, konuşmaktan çok konuşturan ve dinleyen bir yazar. Bu yazar kurduğu bütün oyunların gerisindeki niyetin duyarlı ve akıllı okurla buluşma olduğunu hissettirir. metne soktuğu okur kişilikleri yetmiyormuş gibi varsayılan okurun sesine de yer açar. Örneğin Sanson Carrasco'ya Don Antonio'nun şu sitemi, kitabı o anda elinde tutan okurun sitemi olabilir. Ah beyefendi, dünyadaki en hoş deliği uslandırmak istemekle bütün dünyaya vermiş olduğunuz zarar yüzünden Tanrı sizi affetsin. Don Quixote'nin uslanmasının faydası, asla çılgınlıklarının verdiği zevk kadar büyük olamaz. Bunu anlamıyor musunuz beyefendi? 2.65 Bu yazar okur duyarlılığına azami yer açarken, yazarlık yetkisini sorgulamayı da görev bilir. Dolayısıyla kurguladığı oyunların hiçbirini yüzeysel zeka oyunları olarak nitelendiremeyiz. Bunlar romanın başlangıcındaki teknik arayışların bilinçlendirilmesine yarayan, epistemolojik kriz süreçlerinde felsefi bir mesaj vermek için başvurulan arayışlar olarak görülmelidir. Cervantes, Epik'ten devraldığı sergileme, Diegesis ve tiyatrodan devraldığı gösterme, Mimesis yöntemlerinden öyle bir tezgah kurmuştur ki, kendinden sonra gelecek roman yazarlarının bu tezgahta dokuyacağı desenlerin de ilk ilmeklerini atmıştır. Dipnot, Diegesis ve Mimesis yöntemlerinin iyi bir açıklaması için bakınız, Linda Hutch'ın Narcissistic Narrative, The Metafictional Paradox, Waterloo, Ontario, 1980, sayfa 18'den 47'ye. Görünüşte hınzır ve komik bir dizi teknikle oynarken, karşıt dünya görüşlerini ve ahlak felsefelerini çatıştırmıştır. Don Quixote'nin kurulduğu epistemolojik diyalektik eksende, Don Quixote, Sancho Panza karşıtlığı, a posteriori, a priori, düz yazı şiir, güncel geçmiş, materyalizm idealizm, pragmatizm ütopyacılık kutuplaşmalarını sergilerken, özne nesne, yazar okur, özdeşleşme yabancılaşma, diegesis mimesis, sahte metin gerçek metin, sahte anlatıcı gerçek anlatıcı kutuplarının sürekli ve soluksuz yıkılmalarını da içerir. 2. Okurla atışma, Tristram Shandy. Romanın başlıca yazın türü haline geldiği 18. yüzyılda romancı bilinmeyen okurla buluşmanın heyecanı içindedir. Bilinmeyen okur diyorum çünkü bu yüzyılda artık İngiltere'de başlayıp Fransa'ya ve oradan Avrupa'ya yayılan epistemolojik devrim tamamlanmış, bilme biçimleri Newton, Hobbes, Locke, Hume'un yazılarında öne sürdükleri yepyeni bir dünya, bilme nesnesi ve yepyeni bir insan, bilen özne ile belirlenmeye başlamıştır. Newton'un aklın çözümüne sunduğu dünya, eğer hareket kanunları bilinirse tümüyle çözülecek mükemmel makinedir. İnsan, Newton fiziğinin ışığında yeniden tanımlanmış, duyuların yönlendirdiği insan davranışları sistematize edilmeye çalışarak yeni bir insan doğası tanımı ortaya atılmıştır. Buna göre insan, bencil güdüleriyle hareket eden, önce kendi çıkarını düşünen, acıdan kaçan, hazza yönelen, oldukça mekanik bir varlıktır. Bu tür kuramlardan etkilenmemiş olması mümkün olmayan 18. ve 19. yüzyıl romancıları, yeni tanıma uyan ya da tepki gösteren karakterler çiziyorlardı. Dipnot, Defoe'nun Moll Flanders'ı, Roxana'sı ve önemli ölçüde Robinson Crusoe'su, 18. yüzyılın yeni insan tanımlamalarına uyarken, Balzac, Dickens, Dostoyevski gibi romantik realistler, davranışçı kalıpları yatsıyan kişileştirmeler çizerler. Aynı dönemde yazarlar yeni okurlarını keşfetmeye çalışıyorlardı. Okur artık onların bildiği soylu sınıfın seçkin eğitim kurumlarında okumuş erkek nüfusu değildi. Orta sınıftan kadınlarla zengin evlerinde yüksek sesle okunan romanlara kulak misafiri olan çalışanlardan oluşan bir kesim de roman okurları arasına katılmıştı. romanların yüksek sesle okunması, roman okumayı bir tür dizi seyretmeye yaklaştırmıştı. Ayn Watt, Richardson'ın Pamela'sının her sınıftan kadının en sevdiği kitap, başkişisi Pamela'nınsa 18. yüzyıl İngiltere'si için kültürel bir idol olduğunu söyler. Dipnot, Ayn Watt, The Rise of the Novel, Berkeley 1956, sayfa 47. Ayrıca bakınız, sayfalar 135'ten 73'e. Bugün için önemsiz gibi görünen kitap ve dergi satış rakamları, 18. yüzyılın başında İngiltere'de 6 milyonluk nüfusun 43 bininin haftalık, 23 bininin günlük yayın izlediğini biliyoruz. O gün için etkileyici olmalıydı ki, yüzyılın sonunda Dr. Johnson bir okurlar ülkesinden söz edebiliyordu. Dipnot, What? The Rise of the Novel, sayfa 36-37. İngiltere'de o günün ekonomik koşullarına göre romanlar oldukça ucuzdu. Gene de çalışan sınıfın alabileceğinden çok pahalıydı. Tom Jones'un fiyatının cildi 3 şilinden 6 cilt olarak basılmıştı. Bir işçinin haftalık kazancından çok olduğunu söyler Watt. Dipnot, Watt, The Rise of the Novel, sayfa 42. Ama evde çalışan işçiler, aşçı, uşak ve hizmetçiler, işleri bittikten sonra aralarından birinin okuduğu romanı dinlemeye bayılıyorlardı. Gene de en çok satan kitaplar hala dini kitaplardı. 18. yüzyılın sonunda yayın evlerinin sayısı 200'ü bulmuş, ciddi bir rekabet başlamıştı. Okur kitlesinin farklılaşarak büyümesine bu yayımcıların çabalarının büyük katkısı oldu. Romancının yanı sıra antoloji, derleme ve çeviriler piyasaya süren birçok yayın evi özel ilgi alanları oluşturarak okur sayısını arttırmayı amaçladılar. Bunda da başarılı oldular. Dipnot, Barbara M. Benedict, Making the Modern Reader, Cultural Mediation in Early Modern Literary Anthologies, Princeton, New Jersey 1996, sayfa 89. Basılacak kitaba karar veren yayın evi editörleri, kuşkusuz yazarları da yönlendiriyor ya da en azından yönlendirmeye çalışıyorlardı. Romanın çıkışında bu yönlendirmenin etkileri de oldukça sık incelenmiş konulardan biridir. Dipnot, örneğin Hazel Rosenstrahl, Buchanan des Manufaktur und Aufklärung, Die Reformen des Buchhandlers und Verlegers, P.H. A. Reich, 1717-1787, Frankfurt am Main, 1986, sayfa 98-99 ve devamı. Yüzyılın en popüler iki romancısının, Defoe ve Richardson'ın kitaptan para kazanmayı başarmalarının ardında kuşkusuz yeni okuru iyi tanımaları yatıyordu. Richardson ve Defoe'ya kıyasla daha akademik eğilimli Fielding ve Dr. Johnson gibi yazarlara bakılırsa, çala kalem yazılmış romanlar edebi açıdan birer yüz karasıydı. Romanın çağdaş epik olduğunu kabul etmekle birlikte, Fielding'in gönlü popüler beğeniye ödün vermemekten yanaydı. Richardson'ın Pamela'sını bu yüzden acımasızca eleştirmişti. Dipnot, Pamela ya da Erdem'in Ödüllendirilmesi adlı romanında Richardson, Pamela adında fakir bir hizmetçi kızın nasıl evin beyinin onu baştan çıkarma girişimlerine karşı koyarak sonunda onunla evlenmeyi başardığını anlatır. Fielding, Erdem'in ancak iyi bir evlilikle vazgeçilecek bekaret olarak tanımlanmasına karşı çıkarak bu kitabı hicvetmek amacıyla Şamela, Şam Sahte adlı parodiyi yazmıştır. Samuel Richardson, Pamela or Virtue Rewarded, yayına hazırlayan Peter Sabor, Londra 1980, Henry Fielding, Şamela, Joseph Andrews, Şamela, yayına hazırlayan Martin J. Batestin, Boston 1961. Fielding'in ulaşmak istediği okur kültürlü ve akıllı okurdu. Elizabeth Griffith'in The Delicate Distress, Tatlı Hüzün adlı romanının ön sözündeki rahatlığı paylaşamıyordu Fielding. Griffith bu ön sözde şöyle diyordu: "Ne mutlu biz tarihçilere ya da bir kademe aşağısını kabullenirsek, yaşam yazarlarına ki çağdaş bir Aristoteles ortaya çıkıp da tarihi nasıl yazmamız gerektiğini belirleyen, klasik yazarların dikte ettiği türden yer, olay, zaman birliği gibi kurallar koymuyor. Bunu düşündükçe sevinçten uçuyorum." Dipnot: alıntılandığı yer Ronald Paulson, Satire and the Novel in 18th Century England, New Haven 1967, sayfa 8. 18. yüzyılda roman iddialı yazarların burun kıvırdığı bir türdü. Ama birçok yeni romancı için önemli olan yazdıklarının okunmasıydı. Griffith'in sevinci boşuna değildi. Klasik eğitim kapıları kendilerine açık olmayan kadınlar, kurallara uymadı diye gereğinde Shakespeare'in yapıtlarına bile burun kıvırabilen, bu neoklasik dönemde diğer yazın türlerini denemekten çekiniyor ve yaratıcılıklarının kısıtlandığını hissediyorlardı. Romanın çıkışıyla birlikte kadın yazarların üretkenliğinde tam bir patlama oldu. Nihayet dilediklerini söyleyebilecekleri bir yazın ortamına kavuşmuşlardı. İlk kadın romancılardan Clara Reeve bu özgürlük duygusunu şöyle ifade eder: "Roman zamanının gerçek yaşam ve ilişkilerinin bir resmidir. Bize her gün hepimizin başına gelebilecek olağan şeyleri anlatır ve romanın mükemmelliği bunu çok doğal ve zahmetsiz bir biçimde, olasılıktan uzaklaşmadan, sanki öyküdeki insanlar yakınlarımız gibiymişçesine, bizi onların sevinç ve üzüntülerine ortak ederek yapmasındadır."